Ayrım 28.
Öjeni çabucak Goryo babanın odasına çıktı. Bianchon, saatin parası. Şurada, masanın üstünde. 360 küsür frank kaldı. Aldığım parayla bütün borçlarımızı ödedim. Monte Piete'nin makbuzu da paranın altında. Rastinyak tiksinti içinde merdivenden indikten sonra "Alın madame" dedi. "Kapatın hesabımızı. Monsieur Goryo pansiyonunuzda uzun zaman kalacak değil. Ben de." Dul kadın yarı keyifli, yarı hüzünlü bir tavırla 200 frankı sayarken "Evet" dedi. "Zavallı ihtiyarcık ayakları önde çıkacak." "Bitirelim" dedi Rastinyak. "Silvi, çarşafları ver, sonra da yukarı çık. Bu beylere yardım et," dedi Madame Boke. Sonra Eugenie'nin kulağına eğildi. "Silvi'yi de unutmazsınız. İki gecedir gözüne uyku girmiyor," diye ekledi. Eugenie arkasına döner dönmez aşçısına koştu. "Ters yüz edilmiş çarşafları al, 7 numaradan. Bir ölüye bol bol yeter," dedi kulağına. Eugenie birkaç basamak çıkmıştı, yaşlı ev sahibesinin sözlerini işitmedi. "Hadi gömleğini giydirelim," dedi Bianchon. "Dik tut." Eugenie yatağın baş tarafına geçip hastayı tuttu. Bianchon gömleğini çıkardı, ihtiyar göğsündeki bir şeyi korumak istercesine bir hareket yaptı. Anlatacak büyük acıları olan hayvanlar gibi sızılı ve sözsüz çığlıklar kopardı. "Anladım," dedi Bianchon. "Az önce moksa koymak için çıkardığımız küçük saç örgüyle madalyonu arıyor. Zavallı adam, gene takmalı, şöminenin üstünde." Eugenie hiç kuşkusuz Madame Goryo'nun olan kül rengi, sarı saçlarla örülmüş bağı aldı. Madalyonun bir yanında Anastasi, bir yanında Delfin adlarını okudu. Yüreğinin görüntüsü yüreğinin üzerinde duruyordu. İçindeki saçlar öylesine inceydi ki, daha kızlarının bebekliklerinde kesilmiş olmalıydı. Madalyon göğsüne değdiği zaman, görülmesi tüyler ürpertici olan uzun bir ıh çıktı ağzından. Duyarlılığının son yankılanmalarından biriydi bu. Sevgilerimizin çıkıp döndüğü, bilinmedik kaynağa çekilir gibiydi. Kasılmış yüzü hastalıklı bir sevinç anlatımına büründü. İki üniversiteli, düşünceden sonra da yaşayan bir duygu gücünün bu korkunç parlayışı karşısında can çekişen ihtiyarın üzerine sıcak gözyaşları döktüler. İhtiyar tiz bir has çığlığı kopardı. "Nasi, Fifin," dedi. "Hala yaşıyor," dedi Bianchon. "Yaşaması neye yarıyor ki?" dedi Silvi. Rastinyak, "Acı çekmeye," diye yanıtladı. Bianchon arkadaşına kendisi gibi yapmasını işaret ettikten sonra kolunu hastanın dizlerinin altından geçirmek üzere diz çöktü. Rastinyak da yatağın öbür yanında elini hastanın sırtının altından geçirmek için aynı şeyi yapıyordu. Silvi kendi getirdiğini koymak için yaşlı adam kaldırılır kaldırılmaz çarşafları çekeyim diye hazır bekliyordu. Goryo hiç kuşkusuz gözyaşlarına aldanmıştı. Son gücünü de harcayarak ellerini uzattı, yatağın her bir yanında üniversitelilerin başlarını buldu. Saçlarını sertçe yakaladı ve zayıf bir sesle "Ah, meleklerim!" dediği duyuldu. Vurguladığı bu iki sözcükten, iki mırıltıdan sonra ruh havalandı. "Zavallı adamcağız," dedi Silvi. "Yalanların en korkunç, en istem dışı olanının son olarak coşturduğu son duyguyu betimleyen bu ünlem karşısında içlenmişti. Bu babanın son iç çekişi bir sevinç iç çekişi olacaktı. Tüm yaşamımın anlatımıydı bu iç çekiş. Gene aldanıyordu. Goryo baba saygıyla yatağına yatırıldı. Bu andan sonra insan için yalnızca haz ve acı duygusuna bağlanan bir tür beyinsel bilinçten başka bir şey belirtmeyen bir bedenin yaşamla ölüm arasındaki acılı izinden başka hiçbir şey kalmadı yüzünde. Birkaç saat böyle kalacak, farkına bile varılmadan ölüverecek, hırıldamayacak bile, beyin tümüyle kaplanmış olmalı. Bu sırada merdivende soluk soluğa bir genç kadının ayak sesleri duyuldu. "Geç kaldı," dedi Rastinyak. Delfin değildi gelen, o da hizmetçisi Terez'di. Monsieur Eugène, madame babası için para isteyince Monsieur ile aralarında şiddetli bir kavga çıktı, dedi. Zavallı kadıncağız bayıldı, doktor geldi, kan almak gerekti. Babam ölüyor, babacığımı görmek istiyorum diye haykırıp duruyordu, yürek parçalıyordu çığlıkları. Yeter Teres, gelse de bir işe yaramaz, Monsieur Goriot kendini bilmiyor artık. Zavallı adamcağız demek bu kadar ağır, dedi Teres. Sylvie, benimle işiniz kalmadı artık, gidip yemeğimi hazırlayayım, saat 4:30 oldu, dedi. Merdivenin başında Madame Rosto ile çarpışmasına ramak kaldı. Etkili, sarsıcı bir belirme oldu kontesin belirmesi. Bir tek mumla zar zor aydınlanan ölüm döşeğine baktı. Babasının üzerinde yaşamın son seyrimeleri titreyen yüzünü görünce gözlerinden yaşlar boşandı. Bianchon saygı gereği çekildi. Kontes Rassinya, erken kurtulamadım, dedi. Üniversiteli başıyla hüzün dolu bir işaret yaptı. Madame de Rosto babasının elini aldı, öptü. Beni bağışla babacığım. Sesimin seni mezardan çağıracağını söylerdin. Öyleyse bir an yaşama dön de pişman kızını kutsa. Duş sesimi. Korkunç bir şey bu. Bundan böyle yeryüzünde görebileceğim tek kutsama senin kutsaman. Herkes benden nefret ediyor. Bir sen seviyorsun. Çocuklarım bile benden nefret edecekler. Beni de yanında götür. Seni severim. Sana bakarım. Duymuyor ki. Deliyim ben. Diz çöktü, yüzünde bir sayıklama anlatımıyla seyretti bu yıkıntıyı. Sonra Eugenie'ye bakarak, ''Mutsuzluğumun eksik yanı kalmadı.'' dedi. Monsieur de Trailles büyük borçlar bırakarak buradan gitti. Bu arada beni aldattığını da öğrendim. Kocam hiçbir zaman bağışlamayacak beni. Servetimi de onun eline bıraktım. Bütün düşlerim yıkıldı. Yazıklar olsun. Bana tapan tek yüreğe, babasını gösterdi. Kim için ihanet etmişim? Değerini bilmedim. Onu teptim. Bir sürü dert açtım başına. Ne alçağım. Bunu biliyordu, dedi Rastinyak. Bu sırada Goryo Baba gözlerini açtı ama bir kasılmanın etkisiyle. Kontes'in umudunu belirten devinimin ürperticiliği can çekişen bir insanın gözlerini görmenin verdiği ürpertiden geri kalmazdı. Sesimi duyuyor mu yoksa, diye haykırdı. Hayır, dedi sonra yanına oturdu. Madame de Rosto babasını beklemek istediğini belirtince Öjen'i bir şeyler yemek için aşağı indi. Pansiyonerler toplanmışlardı bile. Ne haber, dedi ressam. Yukarıda ufak bir ölüm moramamız. ÖLÜMORAMAMIZ olacak anlaşılan. Charles, dedi Rastinyak. Alay almak için bu kadar acı olmayan bir konu bulsanız daha iyi olur. Gülmek de yok mu yani, diye yanıtladı ressam. Ne çıkar bundan? Nasıl olsa artık kendinde değilmiş, Bianchon söyledi. Tamam işte, dedi müze memuru. Nasıl yaşadıysa öyle ölecek. Babam öldü, diye haykırdı kontes. Bu korkunç çığlık üzerine Sylvie, Rastinyak ve Bianchon yukarı çıktılar. Madame de Rosso'yu bayılmış buldular. Kendine geldikten sonra kapıda bekleyen arabaya taşıdılar. Eugène onu Teres'e teslim edip Madame de Nucingen'in evine götürmesini söyledi. Bianchon aşağı inince, ''Evet, gerçekten ölmüş.'' dedi. ''Hadi beyler sofraya,'' dedi Madame Boke. ''Çorba soğuyacak.'' İki üniversiteli yan yana oturdu. Eugène Bianchon'a, ''Ne yapacağız şimdi?'' dedi. Ne yapalım istiyorsun? Gözlerini kapadım, uygun biçimde yatırdım. Belediye hekimi ölümü kaydettikten sonra gidip bildireceğiz. Kefeni dikilip gömülecek. Ne olsun istiyorsun? Pansiyonerlerden biri ihtiyarın yüz buruşturmasını öykünerek, ekmeğini şöyle koklayamayacak artık, dedi. Beyler, kızdırmayın kafamı. Şu Goryo babayı bırakın artık, dedi belletici. Yemek de yedirmiyorsunuz adama. Bir saattir her şeye karıştırdınız herifi. Canım, Paris kentinin ayrıcalıklarından biri de hiç kimsenin dikkatini çekmeden doğmamız ve yaşayıp ölmemizdir. Biz de uygarlığın nimetlerinden yararlanalım. 60 kişi öldü bugün. Paris'in hetakompları için gözyaşı mı dökelim istiyorsunuz? Goryo baba gebermiş. Ne mutlu kendisine. Çok seviyorsanız gidin başında bekleyin. Biz de rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Evet ya, dedi dul kadın. Çok iyi oldu öldüğü. Anlaşılan yaşam boyunca başı dertten kurtulmamış zavallının. Eugenie için babalığı simgeleyen bir yaratık ardından yapılan tek ölüm söylevi bu oldu. 15 pansiyoner her zamanki gibi konuşmaya başladı. Eugenie ile Bianchon yemeklerini yedikleri zaman çatal kaşık gürültüleri, konuşma aralarında yükselen kahkahalar, bu obur ve ilgisiz yüzlerin değişik anlatımları, umursamazlıkları, kısacası her şey dehşetten dondurdu onları. Gece ölünün başında bekleyip dua okuyacak bir papaz bulmaya gittiler. İhtiyara karşı yerine getirilecek son görevleri ellerindeki azıcık paraya göre ayarlamak zorunda kaldılar. Ceset akşam 9'a doğru bu çıplak odada iki mum arasında açılır kapanır bir karyolaya konuldu, yanına da bir papaz oturdu. Rastinyak yatmadan önce ayin ve cenaze masrafları konusunda din adamından bilgi istedikten sonra Baron de Nüsencan'la Comte de Rosto'ya birer mektup yazarak adamlarını gönderip cenaze masraflarını karşılamalarını rica etti. Christophe'u acele evlerine yolladı, sonra yattı. Yorgunluktan bitmiş durumda uyudu. Ertesi gün Rastinyak'la Bianchon ölümü kendileri gidip bildirmek zorunda kaldılar. Öğleye doğru kaydı yapıldı. 2 saat sonra iki damattan hiçbiri para yollamamış, onlar adına bir gelen de olmamıştı. Rastinyak papazın parasını kendisi ödemek zorunda kalmıştı. Sylvie de ihtiyarı kefenleyip kefenini dikmek için 10 frank isteyince, Eugenie ile Bianchon ölünün akrabaları hiçbir şeye karışmayacak olurlarsa masrafları zor karşılayacaklarını hesapladılar. Böylece tıp öğrencisi cesedi hastanesinden getirterek ucuza mal ettiği yoksul tabutuna kendi eliyle yerleştirdi. ''Şu heriflere iyi bir oyun oyna'' dedi Eugenie'ye. ''Git, Père Lachaise'den 5 yıllığına bir yer al. 3. sınıf bir cenaze töreni yaptırt. Damatları ile kızları paranı ödemeye yanaşmazlarsa mezarının üstüne şunları kazdırtırsın.'' Burada Kontes de Rosto ve Baroness de Nüsencan'ın 2 üniversite öğrencisinin parasıyla gömülen babaları Monsieur Goryo yatar. Eugenie ancak Monsieur ve Madame Nüsencan'la Monsieur ve Madame de Rosto'nun kapılarını çalıp eli boş döndükten sonra uydu dostunun öğüdüne. Monsieur ile Madame kimseyi kabul etmiyor dedi kapıcılar. Babaları öldü, büyük kederler içindeler. Eugenie Paris'in yüksek çevresini yeterince tanıyordu. Israr etmedi. Delphine'e ulaşmanın olanaksızlığını görünce garip bir biçimde yüreği burkuldu. Ona kapıcı odasından bir kürk satın da babanın son barınağına uygun bir biçimde götürülsün diye yazdı. Pusulayı kapattı, baronun kapıcısından hanımına vermesi için Therese'e götürmesini rica etti. Ama kapıcı pusulayı Baron de Nüsencan'a verdi. O da ateşe attı. Eugenie gereken her şeyi yaptıktan sonra saat 3'e doğru pansiyona döndü. O ıssız sokakta, giriş kapısında, 2 iskemle üstünde kara bir kumaşın zar zor örttüğü tabutu görünce bir gözyaşını tutamadı. Daha hiç kimsenin el sürmediği, kötü bir serpmeç, kutsanmış suyla dolu, gümüş rengi bir bakır kaba kaldırılmıştı. Kapıya kara perde gerilmemişti. Yoksul ölümüydü işte. Ne şatafatı, ne kalabalığı, ne dostu, ne akrabası vardı. Hastanede bulunmak zorunda olan Bianchon, Rastinyak'a bir mektup bırakarak kilisede yaptığı görüşmeyi bildirmişti. Tıp öğrencisi, büyük ayinin ödenemeyecek kadar pahalı olduğunu, o kadar pahalı olmayan akşam ayiniyle yetinmek gerektiğini, Christophe'u bir mektupla cenaze işlerine yolladığını yazıyordu. Bianchon'un karalamalarını bitirmek üzereyken Eugenie, Madame Vauquet'in elinde 2 kızın saçları bulunan altın çemberli madalyonu gördü. ''Nasıl cüret ettiniz bunu almaya?'' dedi. ''Bununla mı gömülecekti?'' diye yanıtladı Sylvie. ''Altın bu.'' Eugenie öfkeyle ''Elbette'' dedi. ''Kızlarını canlandıran tek şeyi yanında götürürsün hiç değilse.'' Cenaze arabası gelince Eugenie tabutu koydurttu. Çivilerini söktü. Delphine ile Anastasi'nin genç, bakire, arı oldukları can çekişme haykırışları arasında söylediği gibi mantık yürütmedikleri bir zamana götüren imgeyi saygıyla ihtiyarın göğsüne koydu. Adamcağızı Saint-Étienne de Mont, New Saint-Genevieve sokağından pek uzak olmayan kiliseye götüren arabaya yalnız Rastignac, Christophe ve iki cenaze taşıyıcısı eşlik etti. Kiliseye gelince ceset basık ve loş bir mihrabın önüne konuldu. Üniversiteli burada Goryeo babanın iki kızıyla kocalarını boşuna aradı. Kendisine oturaklı birkaç bahşiş kazandırmış olan bu adama karşı son görevini yerine getirmesi gerektiğini düşünen Christophe'la yalnızdı. İki papazı, ayin çömezini ve kilise hizmetlisini beklerken Rastignac tek sözcük söylemeden Christophe'un elini sıktı. "Evet, Monsieur Eugène," dedi Christophe. İyi ve dürüst bir adamdı. Hiçbir zaman bir sözü ötekinden daha yüksek sesle söylemeyen, hiç kimseye zararı olmayan, hiçbir zaman kötülük etmeyen bir adamdı. İki papaz, ayin çömezi ve kilise hizmetlisi geldi, dinin bedava dua edecek kadar zengin olmadığı bir çağda 70 franka ne verilebilirse verdiler. Kilis adamları bir mezamir ile Libera ve De Frondus'u okudular. Ayin 20 dakika sürdü. Papaz ile ayin çömezi için bir tek yas arabası vardı. Eugène ile Christophe'u da yanlarına almayı kabul ettiler. "Hızlı gidelim de gecikmeyelim. Nasıl olsa arkadan gelen yok," dedi papaz. "Saat 5:30. Bununla birlikte cesedin cenaze arabasına konulduğu sırada armalı ama boş iki araba Comte de Rosto ile Baron de Nüsencan'ın arabaları geldi. Cenazeyi Père Lachaise'e kadar izledi. Saat 6'da Goryeo babanın cesedi mezara indirildi. Çevresinde kızlarının adamları vardı. Parasını üniversitenin ödediği kısa dua okunur okunmaz din adamları ile birlikte kayboldular. İki mezarcı tabutu örtecek kadar birkaç kürek toprak attıktan sonra doğruldular. İçlerinden biri Rastignac'tan bahşişlerini istedi. Eugène'i cebini araştırdı, hiçbir şey bulamadı. Christophe'dan 20 sou borç almak zorunda kaldı. Kendi başına hiç de önemli olmayan bu olay Rastignac'ı korkunç bir kedere gömdü. Akşam oluyordu, nemli alacakaranlık sinirlerini bozuyordu insanın. Mezara baktı, son delikanlı gözyaşını, arı bir yüreğin lekesiz heyecanlarının kopardığı gözyaşını, düştükleri yerden göklere kadar fışkıran şu gözyaşlarından birini buraya gömdü. Kollarını kavuşturdu, bulutları seyretti. Onu böyle görünce Christophe yanından ayrıldı. Rastignac yalnız kaldıktan sonra mezarlığın yukarısına doğru birkaç adım yürüdü. Paris'i içinde ışıklar parıldamaya başlayan Sen Nehri'nin iki kıyısı boyunca kıvrılıp yatmış gördü. Gözleri Vendôme alanının sütunuyla Invalides'in kubbesi arasına girmek istediği kibar çevrenin yaşadığı yere dikildi. Neredeyse yercesine baktı. Bir uğuldayan kovana balını önceden çeker gibi olan bir bakışla baktıktan sonra şu yüce sözleri söyledi. "Şimdi çık karşıma." Sonra da bu topluma yönelttiği ilk meydan okuma eylemi olarak Madame de Nüsencan'a yemeğe gitti. Kitabın sonu. 5 Mayıs 2001, sayfa 290.